Merhabalar. Bölümlerle alakalı görsellerin, fotoğrafların ve muharebe krokilerinin de paylaşıldığı, ayrıca podcast'le alakalı tüm duyuruların yapıldığı 1. Dünya Savaşı podcast serisi Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Instagram linki podcast'in açıklama kısmında mevcut. İyi dinlemeler. Merhabalar. Ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı podcast serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Almanların Schlieffen planını, Fransa'yı istila teşebbüsünü ve Paris önlerinde geçen Marne Muharebesi'ni anlatacağım. Fakat isterseniz bu bölüme geçmeden önce geçtiğimiz bölümde neler olmuştu kısaca bir hatırlayalım. 28 Temmuz 1914 tarihinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş açmış ve 1. Dünya Savaşı resmen başlamıştı. Bu olay üzerine büyük devletler resleşmiş ve bir hafta gibi kısa bir süre içinde birbirlerine savaş açmışlardı. 4 Ağustos'ta Alman orduları Belçika üzerinden Fransa'ya, Rus orduları da Almanya'ya doğru ilerlemeye başlamıştı. Almanları Prusya dolaylarındaki az sayılarıyla gafil avlamak isteyen Ruslar adeta ava giderken avlanmış, 26 Ağustos ile 30 Ağustos arasında geçen Tannenberg Muharebesi'nde Almanlara fena halde yenilmişti. Rusların 180 bin kişilik 2. ordusunu neredeyse tamamen yok eden Alman komutan Hindenburg bu muharebeden bir halk kahramanı olarak çıkmıştı. Savaşın daha ilk ayında kazanılan bu parlak zaferle Almanlar doğu sınırını uzun bir süreliğine güvence altına almıştı. 8. ordusu doğuda Rusları bozguna uğratan Almanların asıl yekünlü orduları batıda Schlieffen planını uygulamakla meşguldü. Peki nedir bu Schlieffen planı diyelim ve bu bölümün de konusuna girmiş olalım. Özetle Fransa'yı kısa sürede saf dışı bırakıp sonra Rusya'ya yönelmek için tasarlanmış olan bu planın hazırlanışı 1900'lü yılların başlarına dayanıyor. Plan adını o dönem yani 1891 ile 1905 yılları arasında Alman Genelkurmay Başkanlığı yapan Prusyalı Mareşal Alfred von Schlieffen'dan alıyor. Planın mimarı olan Schlieffen, 1871 muharebesinde Alsas-Lorraine'i kaybeden Fransızların çok yakında bu bölgeyi geri isteyeceklerini ve çıkacak bir savaşta buradan taarruz edeceklerini öngörüyor. Fransa ile bir savaşa girilmesi durumundaysa onun müttefiki Rusya'nın da Almanya'ya savaş açacağına kesin gözüyle bakıldığından Almanya bir kapana kısılacak ve bu iki güçlü ülkeyle aynı anda baş etmek zorunda kalacaktır. Böyle bir durumun oluşmasıyla belki de uzun yıllar sürecek bir savaş başlayacak ve Alman ekonomisi bu savaşı finanse edemeyeceği için savaş kaybedilecektir. Kısacası Almanların uzun vadede kaybetmemek için tek seçeneği kısa sürede kazanmaktır. Başlarda hatta Fransa'ya karşı savaş adı verilen bu plan, Fransa'nın istilasının tam 39 gün süreceğini hesaplayacak kadar da detaylıdır. Orijinal plana göre 1,5 milyon askerin Alman dakikliğiyle yürüteceği bir harekatla ordunun %10'u Fransa sınırında olası bir Fransız taarruzunu karşılarken %90'ı ise Benelux ülkelerinden yani Hollanda, Belçika ve Lüksemburg üzerinden Fransa'ya doğru harekete geçecektir. Esaslı kuvvet kuzeyden Manş denizi kıyısından Fransa'ya girecek ve batıya doğru ilerledikten sonra geniş bir kavisle çark ederek Paris'e kuzeyden ve batıdan girerek tüm Fransız ordusunu Paris ile Belçika arasına hapsedecek ve onu tıpkı 43 yıl önce olduğu gibi utanç verici bir barışa zorlayacaktır. Fransa kısa bir süre içinde savaş dışı kaldıktan sonra da ordular demir yollarıyla doğuya nakledilecek ve Ruslara karşı savunma ağırlıklı stratejik bir savaşa girilecektir. Küçük ordusuyla İngiltere'nin ise savaşa girmesi böylesi bir senaryoda pek mümkün olmayacak, yalnız kalan ve ekonomik olarak zayıf olan Rusya da bir süre sonra pes edecek ve Almanya'nın büyük bir güç olma yolunda önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Alfred von Schlieffen'ın 1913'te hayatını kaybetmesiyle bu planın tüm sorumluluğu 1916'da Schlieffen'ın yerine Genelkurmay Başkanlığına gelen Helmut von Moltke'ye geçiyor. 1871 savaşında Alman ordularının komutanı olarak Paris'e giren ve kendisiyle yine aynı adı taşıyan amcası Moltke gibi genç Moltke'den de yine aynı başarı bekleniyor. Fakat savaşın bir anda patlak vermesiyle Moltke'nin elinde Schlieffen'ın tasarladığı kadar büyük bir ordu bulunmuyor. Bu sebeple Moltke özü yine aynı kalmakla birlikte planda bazı değişiklikler yapıyor. Örneğin hem operasyonu fazla genişleteceğinden hem de nötr kalması belki de Almanya'ya faydalı olacağından Hollanda'ya girilmesinden vazgeçiliyor. Fransa'nın kuzeyinden alınması öngörülen o geniş kavis biraz daraltılıyor ve Paris'e kuzeyden ve doğudan girilmesi tasarlanıyor. Bu yeni haliyle plana hatta Schlieffen-Moltke planı da deniliyor. Bu yeni plana göre 1,5 değil 1 milyon mevcutlu 7 ordu vardır. En kuzeyde 1. ordu ve en güneyde İsviçre sınırına yakın 7. ordu olmak üzere ordular kuzeyden güneye artan sayı sırasıyla bir hat halinde sıralanmıştır. Alman ordusunun mızrak başı diye tabir edilen ve asıl vurucu gücü teşkil edecek olan kısmı kuzeyde, yani ordunun sağ kanadını oluşturan 1. ve 2. ordularıdır. 1. orduya General Alexander von Kluck, 2. orduya ise Mareşal Karl von Bülow komuta etmektedir. Von Bülow ayrıca bu 7 ordunun da komutanı konumundadır ve gerektiğinde diğer ordu komutanlarına emir verebilmektedir. Ordunun yekününü oluşturan bu 1. ve 2. ordunun görevi özellikle çok kritiktir. Eğer 39 günde Paris'e giremezlerse Almanlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Fakat Alman komutanların askeri becerilerine olan güveni son derece yüksektir. Amca Moltke'nin önderliğinde ordu Paris'e girmiştir ve şimdi de yeğen Moltke'nin önderliğinde bir kez daha girilecektir. Yeter ki ordunun sağ kanadı hızlı hareket edebilsin. Diğer tarafta Fransızların da kendilerine olan güveni son derece yüksektir. 1871'den alınan dersler sonucu Alman sınırı adeta geçilmez bir kaleye çevrilmiş ve çoğunluğu Alman sınırında olmak üzere bölgeye yaklaşık 1 milyon asker konuşlandırılmıştır. Hazırlığı 1912'lere dayanan Fransızların Almanlarla bir savaşa girilmesi durumunda uygulayacağı planın adı ise Plan 17'dir. Adı tamamen 1911'deki Plan 16'nın güncellenmesinden gelen bu planın mimarı ise Fransız ordularının başkomutanı Maréchal Joseph Joffre ve Fransız Savaş Konseyi'dir. Plana göre bu sefer Almanların saldırması beklenmeyecek, o çok arzulanan topraklar olan Alsace-Lorraine bölgesinden taarruza kalkılacaktır. Mevcudu 1 milyonu aşan 5 Fransız ordusunun dizilimi ise Almanların aksine bu sefer güneyden kuzeye doğru artan numaralarıyla 1. 2. 3. 4. ve 5. orduları şeklindedir. Kuzeyde güçlü olan Almanların aksine Fransızlar ise güneyde güçlüdür. Kısacası Almanlar kuzeyden, Fransızlar ise güneyden taarruz etmek istemektedir. Ve bu sebeple savaşın ekseni kısa bir süre içinde doğu-batı olmaktan çıkıp kuzey-güney şeklinde şekillenmiştir. Bölümün ilerleyen dakikalarında Fransızlar Marne nehrinin güneyine çekildi derken Fransızların neden batıya değil de güneye doğru geri çekildiğini sanırım daha iyi anlayabiliriz. Savaş öncesi Fransızlarda heyecan doruktadır ve askerler cepheye neşe içinde koşmaktadır. Örneğin o atmosferi bize Fransız ordusundan bir er 5 Ağustos'ta eşine yazdığı mektupta şöyle aktarıyor. Sevgili Silvani, birazdan kapalı pazar yerinin orada Berry ile L'Espagnol'de birer Pernod içeceğiz. Az önce Kalist'i gördüm. Burada her şey çok sakin. Sanki bir manevraya gelmişiz gibi. Tabii ki bu gerçeği yansıtmasa da henüz bir savaşa gidiyoruz gibi gelmiyor. Burada keyfimiz yerinde. Yemek sonrası içkisini Berry'nin orada içeceğiz. Para bulmakta sıkıntı çekmiyorum. Mesela bugün verdikleri harçlıkla kendime Nouvelle Galerie'den güzel bir matara aldım. Dediğim gibi para sıkıntısı yok. İsteyince veriyorlar. Her şey yolunda. Ajon sokaklarında Haydi Berlin'e şeklinde ve de 2. Wilhelm aleyhinde pankartlar dolaşıyor. Burada bütün eski ahbaplarımı gördüm. Hepsi de Almanya'ya girmek için can atıyor. Ben birkaç gün daha buradayım. Eğer mektubumu pazar günden önce alırsan cevabını buraya yazabilirsin. Er Hugo Leon, 19. bölük, 209. alay, rezerv birlikleri. Hugo Leon'un bu mektubundan Fransız ordusunda askerlerin bol bol harçlık aldığını, alkol tüketimlerine göz yumulduğunu, şehirde dolaştırılan pankartlarla yüreklendirildiğini ve de askerlerin de son derece savaşa hevesli olduklarını görüyoruz. Fakat birçok asker gibi Hugo Leon'un da akıbeti kötü oluyor ve bu mektubundan yaklaşık bir ay sonra yazdığı bir diğer mektubunun içeriği bambaşka oluyor. 9 Eylül'de birazdan anlatacağım Marne Muharebesi'nde yakınlarına düşen bir Alman top mermisiyle bacağına şarapneller saplanarak ağır yaralanan Hugon Leon'un 18 Eylül'de Silvani'ye yazdığı mektubu sizler için şöyle özetleyerek tercüme ettim. Sevgili Silvani, artık senden hiçbir şey saklamayacağım. Çok kötü durumdayım. Benim gibi yaralanmaktansa şehit olmayı tercih ederim. Her gün pansuman yapılırken bacağımdan kemik ve metal parçaları çıkarılıyor. Fakat ne olursun sen moralini bozma. Çünkü ben bozmuyorum. Burada, aynı odada benim gibi, hatta durumu benden daha kötü olan 29 kişi daha var. Savaştan sonra bana ufak bir maaş bağlarlar diye düşünüyorum. O maaş yetmezse de sonuçta tek bacakla çalışan insanlar da var değil mi? Er Hugon Leon, 19. bölük, 209. alay, rezerv birlikleri. Fransız eri bu mektubu yazdıktan 4 gün sonra bacağından kaptığı tetanozdan ötürü hayatını kaybediyor. Bu savaşın eski savaşlar gibi olmayacağı ve çok kanlı geçeceği kısa bir zamanda anlaşılıyor. Savaşın daha ilk ayında tıpkı Hugon Leon gibi tüm milletlerden toplamda 1 milyon asker hayatını kaybediyor. Bu kayıplardan en fazlası neyse Ağustos ayında Plan 17 gereğince acemice taarruzlara kalkışan Fransızlar yaşıyor. Komutanlarının bir Napolyon dönemi edasıyla askerlerini Alman makineli tüfeklerinin ve benzeri daha önce görülmemiş ağır toplarının önüne atmasıyla muharebe alanlarında adeta ceset yığınları oluşuyor. Bu savaş artık kuru cesaretin hiçbir şey ifade etmediği bir modern zamanlar savaşı oluyor. Eski dönemlerden kalma üniformalarıyla yani Fransız bayrağının renginden alan kıpkırmızı pantolonları ve masmavi tünikleriyle Fransızlar Almanlara adeta açık hedef oluyor. Bu kırmızı pantolon mevzusu hatta 1910 yılında Picardi manevralarına katılan Mustafa Kemal tarafından da zamanında eleştirilmiş oluyor. Paris Büyükelçisi Fethi Bey ile yaptığı bir sohbette Fransız sahra topçusu mükemmel. Fakat Fransız piyadesi kırmızı pantolonlarıyla çok iyi bir hedef teşkil eder. Fransız ordusu gereğinden fazla ateşli ve saldırgan bir ruhla yetiştirilmektedir diyen Mustafa Kemal'in öngörülerinin yine bir bir çıkması hayret uyandırıcıdır. Az önce de bahsettiğimiz gibi Fransız ordusu gereğinden fazla ateşli ve saldırgan bir ruhla Almanlara acemice taarruz etmiş ve bunun bedelini çok ağır ödemiştir. Ulaştığım bir istatistiğe göre Fransızlar toplam 4 yıl boyunca kaybettiği asker sayısının 1/6 birini savaşın ilk 2 ayında kaybetmiştir. Alınan bu acı dersle 1915 yılının ilk çeyreğinde üniformalar tamamen ufuk mavisi denilen mavi ve gri arası bir tona döndürülmüştür diyelim ve Alman tarafına geçelim. Geçtiğimiz bölümde de bahsettiğimiz gibi Almanlar Belçika'ya 2 Ağustos'ta kendilerine serbest geçiş hakkı tanıması için bir ultimatum çekiyor ve cevap için sadece 12 saat tanıyor. Ordularına izin verilmesi durumunda ülkelerine hiç zarar verilmeyeceğini, hatta oluşacak zararları karşılayacağını taahhüt eden Almanların bu ultimatumu 3 Ağustos'ta Belçika tarafından açık bir şekilde reddediliyor. Hatta Belçika topraklarında bir savaş istemediğinden İlk etapta Fransızların ve İngilizlerin askeri yardım talebini de reddediyor. Almanya sınırına konuşlanacak Fransız ve İngiliz askerlerinin Almanları kışkırtacağını düşünen Belçika, kendi başının çaresine kendisi bakmak istiyor. Bu amaçla savaş öncesi dönemde Belçikalılar büyük bütçeler ayırarak şehirlerine büyük duvarlar örüyor ve kaleler inşa ediyor. 3 Ağustos'ta talebi reddedilen Almanlar 4 Ağustos'ta Belçika sınırını aşarak 7 Ağustos'ta Liège şehrini kuşatıyor. Belçikalıların biraz da orta çağ mantığıyla yıkılmaz diye inşa ettikleri o duvarlar Alman savaş teknolojisi altında adeta un ufak oluyor. Özellikle Almanların Krupp fabrikalarında ürettikleri devasa topları vardır ki bu toplar cepheye parça parça vagonlarla taşınıyor ve bu parçalar daha sonra birleştiriliyor ve attıkları tek bir merminin ağırlığı 1,5-2 tonu bulabiliyor. Böylesi bir yıkım gücüne haliyle de hiçbir beton yapı dayanamıyor ve Belçikalıların kaleleri bir bir yıkılıyor. 18 Ağustos'a kadar Liège ve Halen, 23 Ağustos'a kadar da Namur, Charleroi ve Mons düşerken Almanlar Belçika'yı adeta ezip geçiyor. Güneyde Alman sınırına ve Ardenlere taarruz etmekle meşgul olan Fransızlar Belçikalıların imdadına yetişemezken İngilizlerin gönderdiği 6 tümenlik cılız kuvvet de Almanların 51 tümenine karşı Mons'ta hiçbir şey yapamıyor. Kuzeyde Belçika sınırından Fransa'ya giren Almanlar Nancy'ye yürürken 23 Ağustos'ta taarruzları hüsranla sonuçlanan Fransızlar ve İngilizler literatürde The Great Retreat diye anılan büyük geri çekilmelerine başlıyorlar. Bu genel geri çekilme esnasında kendilerini umutsuz bir durum içinde bulan İngiliz ordusunun komutanı Mareşal John French Londra'dan tahliye talep ediyor. Belçika'yı korumak için geldikleri Avrupa anakarasında cepheye ulaşana kadar Belçika'nın çoktan düştüğünü gören Sir John French'in geri savaşa ikna edilmesi kolay olmuyor. İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener bizzat Paris'e gelerek John French'e böylesi bir durumda İngilizlerin geri adım atmasının ülkenin itibarını zedeleyeceğini söylüyor ve İngiliz ordusunun Fransa'da savaşa devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Bu olay sonunda İngilizler Fransa'da kalsa da Fransızlarla aralarında ufak da olsa bir güvensizlik yaşanıyor. Fakat ne hikmettir ki komutanları gönülsüz olan bu 50 bin kişilik İngiliz ordusu, milyon askerlerin savaştığı bu muharebede savaşın kaderini etkileyen çok kilit bir rol üstlenmek durumunda kalıyor. Bu hususa birazdan değineceğim. Schlieffen planı uyarınca Alman ordusunun güçlü sağ kanadı kuzeyden ilerlerken, Fransızların 5. ordusu ve İngilizler Paris yakınlarına Marne nehrinin güneyine kadar geri çekiliyor. Oluşan olağanüstü durum sonucu rezerv birlikler bir araya getirilerek acilen bir 6. ordu kuruluyor. Fakat bu 6. ordunun gücünün Paris'e kuzeydoğudan yaklaşan von Kluck'un 1. ordusunu durduracak güçte olmadığını da belirtelim. Fransızların içinde bulunduğu bu neredeyse umutsuz vakayı sizlere şöyle anlatmalıyım. Fransız 1. ve 2. ordusu Paris'e yüzlerce kilometre uzakta Alman sınırında Alsas bölgesinde kalmış. 3. ve 4. ordusu en az 200 kilometre uzakta Loren bölgesinde kalmış. 5. ordusu ise 100-150 kilometre uzakta Marne nehrinin güneyine çekilmiş ve İngilizler ise 60-70 kilometre uzakta yine Marne nehrinin güneyinde kalmıştır. Paris'in batısında 30-40 kilometre uzakta Paris'i tek koruyabilecek olan 6. ordu ise çok zayıftır. Hatta bu durumda Fransız hükümeti önemli evraklarla beraber Bordo'ya taşınıyor ve Fransız halkı haliyle paniklemeye başlıyor. Bu noktada Alman 2. Ordu Komutanı von Bülow günümüzde bile hala tarihçiler arasında tartışma konusu olacak bir karar alıyor ve ordusunu neredeyse açık konumda olan Paris'e değil de güneye yani BEF ve Fransız 5. ordusu üzerine yöneltiyor. Burada von Bülow başından beri asıl hedef olan Paris'e girmek yerine neden düşmanı takip ederek güneye yönelmiştir? Aslına bakarsanız Schlieffen planının amacı 39 günde Paris'e girmek gibi görünse de asıl amacı Fransız ordularının etrafını sararak onları teslime zorlamaktır. Paris burada sadece Fransız ordularının üzerine çekecek bir mıknatıs görevi görecektir. Yani Fransızların tüm güçleriyle Paris'i savunmaları öngörülmüştür. Fakat 6 Eylül'deki durum öyle değildir. Fransız hükümeti Paris'ten Bordeaux'a geçmiş, Fransız orduları ise güneye çekilmiş durumda olduğundan von Bülow Paris'in bu haliyle ele geçirilmesinin çok da bir şey ifade etmeyeceğini düşünmüş olabilir. Bu amaçla hatta Paris'e doğru ilerlemekte olan 1. Ordu Komutanı von Kluck'a da güneye çark ederek kendisiyle aynı hizaya gelmesini emretmiştir. Fakat Alman ordusu komutanlarının savaş başladıktan sonra fazla emir dinlememe ve inisiyatif kullanma gibi bir eğilimleri vardır. Bunun örneklerini hatta 2. Dünya Savaşı'nda da rastlarız. Fransa'nın 1940'taki Alman istilası esnasında Erwin Rommel gibi, Heinz Guderian gibi komutanlar tank birlikleriyle Fransa işlerine kadar ilerlemişler ve en sonunda Hitler'in şahsi emriyle durdurulabilmişlerdir. Şüphesiz aynı ekolden gelen von Kluck da benzer bir hamleyle üstü konumunda olan von Bülow'u dinlememiş ve büyük bir iştahla Paris'e ilerlemeye devam etmiştir. Sonuçta artık Paris'e sadece 40 kilometre kalmıştır. Bütün bunlar olurken Paris'in şehir savunmasından sorumlu olan askeri yönetici General Galliani ise eşi benzerine rastlanmayan olağanüstü bir tedbire başvuruyor. Bir yandan Paris'te olası bir kuşatmaya ve sokak çatışmalarına hazırlanılırken bir yandan da Galliani şehrin bütün ticari taksilerini Les Invalides diye bilinen meydanda toplatıyor. Von Kluck'u durdurmak için 6. Ordu'nun acilen öyle veya böyle desteklenmesi gerektiğini düşünen Galliani Fransız rezerv askerlerini beşer beşer Renault marka taksilere bindirerek cepheye yolluyor. 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece Paris'ten cepheye tam 600 taksiden oluşan bir filo oluşturuluyor. Ön farları sönük, sadece arka lambaları açık olacak şekilde asker yüklü taksiler birbirlerini takip ederek gece karanlığında cepheye gidiyor. Bu şekilde Fransızlar 2 günde cepheye 5000 asker yetiştiriyor. Masrafların devlet tarafından karşılanacağı söylenen taksilerin bu süreç boyunca taksimetreleri de hep açık oluyor ve şoförler devlete 70 bin franklık bir fatura çıkarıyor. Sizler için araştırdığım bu 70 bin frankın günümüz parasıyla 210 bin euro ettiğini de belirteyim. Bu olay askeri anlamda her ne kadar çok da bir fark yaratmasa da halk arasında bir heyecana yol açarak moralleri yükseltiyor. Yoksa tabii ki de o esnada yüz binlerle ifade edilen Alman ordusunu bu taksilerle taşınan 5000 asker durdurmamıştır. Hatta General Gallieni bile bu olayın çok da abartılmaması gerektiğini belirtmiştir. Fakat yine de bu, biz tarih severler için olayın ilginç olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu olay sayesinde belki de birçok insan hayatında ilk defa bir otomobile binmiştir. Şimdi dönelim tekrar muharebeye. Paris'e ilerlemek yerine Marne nehrinin güneyine geçerek Fransızları takip etmeyi tercih eden von Bülow, bir an geliyor ve onu takip etmesi emrine itaat etmeyen ve Paris'e ilerlemeyi tercih eden von Kluck'la arasındaki mesafenin tehlikeli bir şekilde açıldığını fark ediyor. Bir önceki bölümden de hatırlayacağınız üzere bu tarz mesafeler iki ordunun da birden kanadını açık bırakacağından, savaş tabiriyle cephenin yarılması tehlikesini ortaya çıkarıyor. Bu iki Alman ordusunun tam ortasından yapılacak bir taarruz özellikle von Kluck'un birinci ordusunu izole bir durumda bırakacak ve Schlieffen planının tamamı çökecektir. Bu boşluğu Fransızlardan ilk fark eden 5. Ordu komutanı General Desperey hemen bir plan kurarak acil taarruz edilmesi gerektiğini bildiriyor. Fakat ne yazık ki Fransızların doğrudan bir emirle o açıklıktan taarruz ettirebileceği bir birliği bulunmuyor. O bölgede böylesi bir taarruz gerçekleştirebilecek olan tek birlik başından beri savaşa gönülsüz olan İngilizler oluyor. Ve Fransızlarla aralarında böyle bir bürokrasi bulunmaması dolayısıyla İngilizlere doğrudan emir verilemiyor. Yani İngiliz komutanı Sir John French'in tekrardan ikna edilmesi gerekiyor. Kilometrelerce uzaklıktaki karargahından bizzat kalkıp gelen Fransız başkomutanı Joffre'un İngiliz komutanını ikna etmeye çalıştığı toplantıda başını masalara vurduğu ve Sir John French'e "Monsieur le Maréchal, nerede kaldı bu İngilizlerin onuru?" diye haykırdığı söylenir. Sonunda güç bela ikna olan İngilizler biraz ağır kanlı da olsa harekete geçiyor. 6 Eylül'den 8 Eylül'e kadar beklenenden 12 kilometre eksik bir şekilde sadece 40 kilometre kuzeye doğru yol kat eden İngilizlerin bu hantallığı başta Desperey olmak üzere Fransızları adeta çıldırtıyor. Bu arada General Desperey'in 1919'da İstanbul'un işgali sırasında bir Fatih edasıyla beyaz at üstünde İstanbul'a giren komutan olduğunu da belirtelim. İngilizlerin ilerlemesinden sonra 9 Eylül'de Desperey'de taarruza kalkıyor ve Marne'ı aşıyor. Bu esnada von Bülow ise sağ kanadını tehdit eden İngilizleri fark ederek derhal geri çekilme emrini veriyor. Ve bu emrini o birkaç gün önce sözünü dinlemeyen von Kluck'a bu sefer daha sert bir şekilde iletiyor. Bu kez söz dinleyen von Kluck ordusunu kuzeydoğuya çekerek sarılma tehlikesini atlatıyor. Kanlı çarpışmalar sonucu 12 Eylül'de iki Alman ordusu En nehrinin kuzeyine çekilerek aynı hizaya geliyor ve 6 Eylül'de başlayan Marne Muharebesi 12 Eylül'de son bulmuş oluyor. Ağustos başından bu yana aralıksız devam eden büyük Alman ilerleyişi de ilk defa Paris'e 40 kilometre kala durdurulmuş oluyor. Başından beri komutanlarına güvenerek Almanya'da Koblenz'deki karargahından neredeyse hiçbir emir yayınlamayan von Moltke, ordularının Marne kıyılarında yenilerek En nehrinin kuzeyine çekildiğini duymasıyla adeta bir mental çöküş yaşıyor. Alman Kaiseri 2. Wilhelm'e "Majestät, wir haben den Krieg verloren." yani "Majesteleri, savaşı kaybettik." diye rapor ediyor. Schlieffen planının suya düşmesiyle bir anda tüm savaşın kaybedildiğini öngören von Moltke, yaşadığı bu çöküş sebebiyle 14 Eylül'de görevinden alınıyor ve yerine General Erich von Falkenhayn getiriliyor. Sadece bir muharebenin kaybedilmesiyle bütün savaşın kaybedildiğini iddia eden Moltke'nin bu tutumu size de biraz abartı gelebilir. Fakat Moltke yalnız değildir. Alman veliahtı Wilhelm de "Savaşı kaybettik. Savaş uzun bir süre sürebilir. Fakat onu şimdiden kaybettik." diyor. Nitekim 4 seneden fazla sürecek olan muharebelerde Almanların batı cephesinde zafere bir daha hiç bu kadar yakın olmadıklarını ve de en nihayetinde en başta öngörüldüğü gibi ekonomik sebeplerden ötürü pes ettiklerini göz önünde bulundurursak Alman stratejistlerinin hakkını teslim etmemek elde değildir. Ancak 1917'de Rusların savaştan çekilmesiyle batıya birlik kaydıran Almanlar 1918'de Marne kıyılarına, bu sefer biraz daha uzaktan olmak kaydıyla bir kez daha yanaşabildiyse de bu harekatın etkisi ilki kadar olamamıştır. Bu sebeple hatta 1914'te geçen bu muharebeye birinci, 1918'de geçen muharebeye ise ikinci Marne muharebesi denmiştir. Fakat bu çok sonraki bölümlerin konusudur. Şimdilik son durumu özetleyecek olursak, Almanlar o "tutuklarız" diye alay ettikleri küçük İngiliz ordusunun yarma harekatı yüzünden geri çekilmek zorunda kalıyor ve En Nehri'nin kuzeyinde siper kazmaya başlıyor. Siperleriyle ünlü 1. Dünya Savaşı'nın da ilk siperleri burada kazılmış oluyor. Fakat savaş esnasında kuyu kazıp içinde saklanmayı bir tür onursuzluktan sayan Fransızlar, yanlarında kazma kürek gibi basit ekipmanların olmaması sebebiyle siper kazamıyor ve Alman topları altında büyük kayıplar vermeye devam ediyor. 6 ile 12 Eylül arasında geçen Marne Muharebesi'nde Fransızlar toplamda 80 bini ölü olmak üzere 250 bin kayıp verirken Almanlar da 67 bini ölü olmak üzere 250 bin kayıp veriyor. İngilizler ise 1700'ü ölü olmak üzere toplam 13 bin kayıp veriyor. Savaş stratejik bir galibiyet olarak İtilaf Devletleri'nin hanesine yazılsa da savaşı esas kazanan ordunun İngilizler mi yoksa Fransızlar mı olduğu savaştan sonra hala tartışılırken Fransız Başkomutanı Joseph Joffre şöyle bir yorumda bulunuyor. "Marne Muharebesi'ni kimin kazandığını bilmiyorum. Fakat kaybedilseydi kimin kaybetmiş olacağını çok iyi biliyorum." Burada Joffre bu muharebenin kaybedilmesinin İngiltere'den ziyade esas Fransa için bir felaket anlamına gelebileceğini ima ediyor. Felaket demişken Belçikalıları da es geçmemek lazım. Kendilerine serbest geçiş hakkı tanımayan Belçika'ya Almanların tepkisi vahşice oluyor ve savaşın bu ilk ayında birçok savaş suçu işleniyor. Alman birliklerin bir Belçika köyünden geçişi esnasında bir evden gelen tek bir sniper ateşi üzerine bütün köy halkı kurşuna diziliyor. Örneğin 23 Ağustos'ta Almanlar 1240 yılından beri bira üretiminin yapıldığı Leffe Manastırı'nda direnişçi olduklarını düşündükleri 43 kişiyi yüzleri manastırın duvarına dönük şekilde dizdirip kurşuna diziyor. Bu tarz olaylarla savaşın başından Marne Muharebesi'ne kadar geçen süreçte 6000 Belçikalı sivilin katledildiği söylenir. Bu sebeplerden ötürü 1. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra Almanlar Belçika'ya öyle bir tazminat ödemiştir ki bu tazminat savaşta milyon askerlerini kaybeden Fransa'ya ödenen tazminattan bile yüksektir. Marne Muharebesi 12 Eylül'de bitiyor fakat muharebe yeni bir faza geçerek En Muharebesi olarak 15 Eylül'e kadar devam ediyor. Hatta daha sonraları Kasım 1914 sonlarına kadar süren muharebeler silsilesi başlıyor. Bu silsilede özellikle İngiliz ordusuyla Alman ordusu daha stratejik bir yer kapmak ve birbirinin kuzey kanadından dolanabilmek uğruna kuzeydeki denize doğru bir yarışa girişiyor. İki tarafında birbirine net bir üstünlük kuramadığı bu muharebelerin genel adına ise Race to the Sea, yani denize doğru yarış deniyor. Bu muharebeler sonucu 1914 yılında ordular arasında İsviçre sınırından başlayarak Alsace-Lorraine'den Fransa'nın içlerine doğru ilerleyen, En Nehri'nden bir anda kuzeye çark eden ve dümdüz bir şekilde ilerleyerek Kuzey Denizi'nde son bulan tam 700 kilometre uzunluğunda bir hat oluşuyor ki bu hatta 1. Dünya Savaşı'nın meşhur Batı Cephesi deniyor. Milyonların savaştığı Batı cephesinin tüm muharebelerine podcast boyunca bol bol değineceğim. Fakat isterseniz gelecek bölümde 1. Dünya Savaşı'na katılan 6. devlet olan Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girişini ve Çanakkale muharebelerine doğru giden yolu ele alalım. Umarım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.